Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Operatör Doktor Hakan Apaydın. Hakan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Dinleyenlerimiz artık sizi yakından tanıyordur ama ben tanıtayım. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Özel ilgi alanı perinatoloji. Gebelik takipleri diyeyim kısaca Hakan Hocam, müsaade ederseniz. Şimdi Hakan Hocam, geçen hafta sizinle çok mühim pratik yansımaları olan, pratik ama sahiden çok mühim yansımaları olan teorik bir program yapmış idik. Bu programın hani temeli vardı, dinleyenlerimizden kaçıranlar varsa rica ederim önce o programımızı dinlesinler. Teorik, tıbbi, teknik altyapıya binaen pratikte şöyle bir şey demiş idik. Gereksiz tahliller, gereksiz tetkikler, gereksiz muayeneler, gereksiz ilaç uygulamaları ve gereksiz tıbbi müdahaleleri getirmektedir. Bunlar hastalara faydadan çok zarar verir. Bir. İkincisi, en basitinden uygulama yapılıp tedavi verilip şimdi düzeldiğiniz denene kadar geçen süre içinde hastanın psikolojik yaşam kalitesini çok hırpalamaktadır dedik. Aslında bugün o teorik programımızın pratik yansımalarını konuşmak istiyoruz sizinle. En son hatırlıyorum, geçen programımızda şöyle demiş idiniz. Her şey mükemmel, gebelik tanısı konmuşsa bir bayana bir kere %80'dir bunun tamamlanma ihtimali. %20 düşük de sonuçlanacaktır bu, kesin olarak. Bütün dünyada ve bütün yıllarda bu böyle. Ülkeden ülkeye belki %1-2 oynuyordur. Bunun gibi bir takım tıbbi öngörülerimiz var zaten. Bir de tıbbi öngörüler açısından yapmamız gerekenler var. Ama daha önemlisi, bugünkü program konseptimizde yapmamamız gerektiği halde yaptığımız şeyler var. Müsaadeniz olursa bunları kronolojik olarak rica edebilir miyiz sizden Hakan Hocam? Gebelik tanısı koyduğumuzdan itibaren yaptığımız ilk lüzumsuz iş ve bunun hastaya bedeli.
Şimdi onlarda daha çok laboratuvar demiştik. Laboratuvarla ilgili testlerin gereksiz kullanımı ve o bir sürü soru işaretleri oluşturması. İlk yanlış yapılan şey o. Ve fazla doktora gitmek en sık kötü kullanılan şey. En ufak bir gaz sancısında doktora gidip
herkes... Doğum başladı mı acaba korkusu?
Daha doğum yok. Daha gebeliğin başındayız. Düşük mü yapıyorum acaba? Şimdi düşük yapabilmeniz için kanaması olması gerekiyor. Kanama olmadan düşük olması mümkün değil. Eğer gebelik rahmin içinde görülmüşse demek ki bu orada duruyor. Düşer mi düşmez mi? Elimizde böyle bir
öngörü yok.
Tıbbi yöntem de yok ki düşmesini engelleyelim. Biz birinci trimester düşüklerinde hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizde öyle bir kaynak yok. Çünkü bunların sebebini bilmiyoruz. Sebebini bilmediğimiz bir şeyi tedavi de edemiyoruz. Dolaylı bir sonuç olarak. Zaten biliyoruz ki bunların %90'ında problemli bir gebelik. Yani problemli bir çocuk olacaksa bunlar zaten düşüyor. Demek ki bu kaygılardan uzak durmamız lazım. Gerçekten dayanamayacak bir sancımız yoksa bizim
hekime gelmemek lazım.
Bravo. Kanamamız yoksa gelmememiz lazım. Geldiğimiz zaman da bekleyeceğimiz bilgi şu: bu bebek içeride duruyor mu? Kalbi de atıyor mu? Bu bizim için yeterli. Kalbi atıyor.
Böyle olmaz Hakan Hocam. 3-5 test yapmadan göndermeyelim hastayı.
Tabii 3-5 test, bir de reçete yazmak lazım. Şimdi reçetesiz hekimlik tam hekimlik olmuyor değil mi?
Abi bize hatırlarsınız öğretirlerdi fakültede. Arkadaşlar yarın öbür gün Anadolu'ya gideceksiniz. Bir sağlık ocağında çalışacaksınız. İşleri büyütürseniz bir muayenehane açacaksınız. Hastalara bakıp reçete yazmanız gerekecek. Öyle 2 ilaçlı 3 ilaçlı reçete sakın yazmayın. Yazdığınız 10 kalemden aşağı olmasın. Emin olun abi, hala görüyoruz. Birbirinin tamamen aynı etken maddesini içeren ağrı kesicilerden oluşmuş 14 kalemlik reçete ben yakın zamanda gördüm. Hepsi ağrı kesici, 3-4'ü aynı gruptan.
Tabii işte, ama o öyle bir bilgi oluşmuşsa onu yıkmak zor. Tabii bunu yazan hekim büyük hekim.
Büyük hekim.
Önünü arkasını dolduruyor.
Var kapasite adamda demek ki.
Şimdi onları yapmıyoruz. Yani progesteron verince birinci trimester düşüklerini engellediğimize dair hiçbir kanıta dayalı bilgi yok. İkincisi, sonra tarama testleri geliyor. Yani bebeğin sağlığını, işte taşıdığı hastalıkları anlamaya yönelik. Hem ultrason bulguları hem de bir takım testler var. İşte ikili tarama testi, üçlü tarama testi. Bu konuyla ilgilenen insanlar için yeni çıkan testler de var. Çok büyük ufuklar vaat ediyorlar bize.
Önce şu klasiklerden bahsetsek Hakan Hocam. İkili üçlü testler illaki yapılmalı mı?
Beklentilerinize bağlı. Yapılmalı mı? Cevap hayır. Ama eğer beklentiniz bu bebeğin sağlığını bilinebilecek maksimum düzeyde bilmek istiyorum derseniz o testlere ihtiyaç var. O tarama testlerine. Ama o testleri yaptırdığınız zaman da şu sonuçları göz almanız lazım. Eğer o sonuçlarda tarama testlerinde taramaya takılırsanız sizin bebeğinizin riski yüksek derse tanısal testlere girişmek, invaziv testlere girişmek, iğneyle karından su almaya kadar giden şeyleri yapıp Allah korusun, orada da kötü bir sonuç alırsanız ne yapacağınızı, gebeliği tahliye noktasına kadar gelirseniz gerçekten bu gebeliği tahliye edip edemeyeceğinizi bilmeniz lazım. Eğer tahliye edemeyeceğinizi düşünüyorsanız o testlere bulaşmak da çok sağlıklı değil.
Pratik sonuç şu mu hocam? İkili ya da üçlü tarama testleri bir takım hastalıklar açısından riski toplumla kıyaslar. Bunlara göre biraz daha fazla riskiniz var diyebilir. Eğer bu gerçekten biraz daha fazlaysa üst testlerle verifiye edilip daha tanıya yaklaşılabilir. Ama en nihayetinde %100 Down sendromlu bir çocuğunuz olacak. Denebiliyor mu?
Denebiliyor. Eğer amniyosentez yaptırıp su aldırırsanız.
Aldırdınız, %100 Down sendromlu çocuğunuz olacak. Buradan sonra önünüze birkaç kapı açılacak. Tıbbi olarak bu gebeliğin tahliyesi şart mıdır, gerekli midir, izne mi tabidir? Ne dersiniz?
Şimdi yasalara göre sağlıksız bir çocuk olacağını öğrenen aile gebeliği tahliye ettirebiliyor.
Kanuni olarak böyle kanuni bir hakkı var. Böyle. Tıbbi olarak, hadi dini kısmını radyomuzun diğer programcılarına attık zaten. Onlar o konuda görüş bildiriyorlar. Tıbbi ve teknik olarak, insan olarak.
Tıbbi olarak yaşamla
bağdaşmayacak
derecede ağır bir takım sorunlar olabiliyor.
Bunları kabul ettik. Bunları zaten alınsın.
Onlar da evet, gebeliğin tahliyesi annenin sağlıklı diğer gebeliklere hazırlanması açısından çok sağlıklı. Ama Down sendromu için bunu söyleyemeyiz.
Asla söyleyemeyiz.
Söyleyemeyiz.
Yani mükemmel insandan bir takım parametrelerin eksik olması dini hassasiyete gerek yok. İnsani hassasiyete bile aslında gerek yok. Sadece o akıl olarak baktığında bu budur zaten diyebiliyoruz rahatlıkla. Eğer böyle bir karar almayacaksanız sonunda çıkacak hastalık anne sağlığını tehdit etmiyor, çocuk açısından da bir şekilde yaşamaya izin verecek bir rahatsızlık ise, bu bebeğin tahliyesi düşünülmeyecekse ikili ve üçlü test yapmanın hiçbir manası yok.
Manası yok.
Daha kötüsü, çocuk aslında tamamen normal olacak aslında ama küçük bir risk vardı. %99 hasta olacak deseniz bile %1 iyi olacak bu demek.
%99 diyemiyorsunuz zaten, tarama testi mantığı 1/1 çalıştığı için. 1/1 hasta demek. 1/2 itibaren başlıyor.
Başta.
En kötü ihtimalle size %50 bu çocuk hasta
diye. İhtimal bu çocuk hasta %50. Peki aylarca bu karın ağrısı çekmenin bir manası var mı hocam bu şartlarda?
Manası yok tabii öyle düşünen insanlar için ama.
Bu şey gibi düşünsek hocam, affedersiniz, özür dilerim. Çin'de bir ara tek çocuk uygulaması varken işte her aileye bir çocuk yapma, bir çocuk sahibi olma hakkı veriyor devlet. Ailelerde maddi getirisi olur, biz erkek çocuk seçelim diyorlar. Takip ediyor, kız çocuksa ekarte edelim bunu. Evet, çok mantıklı. İnsani değil, hiçbir şey değil ama mantığa bakarsanız evet, materyalist mantık mükemmeli. Bu bir de şey vardı ya bir ara hocam, yetimhaneden bir çocuk edinmek istiyoruz ama biz seçeceğiz. Neye göre seçeceğiniz? İşte boyu 1.80 olma potansiyeli olsun, sarışın olsun, mavi gözlü olsun, yakışıklı olsun. Yani böyle mi çocuk seçilir? İşte o zaman ikili testle üçlü test yapmanın da manası bu. Test parametrelerini bir alalım, bakalım 80 yaşına kadar kolesterol olma ihtimali varsa bu çocuğun, biz bunu hiç doğurtmayalım, daha sağlıklısını arayıp bulalım gibi. Evet.
Orada şöyle demek gerekiyor. Niyetin ne?
Niyetin ne?
Niyetin ne? Eğer niyetin gerçekten böyle bir çocuğa sahip olmak istiyorsan bu testleri sonuna kadar gidebilirsin.
Ama her olumsuzlukta bu çocuğu ekarte ederek.
Evet.
Bir sonrakine Allah kerim diyerek.
Evet. Yani bir parmağını eksik görürsen, onu feda edebilirsen, böyle bir vicdanın varsa bu testlerin hepsini yapabilirsin. Ama öbür taraftan hiçbir test yapmamak da doğru değil ve herkesin de inancına saygı göstermek gerekiyor. Herkes inandığı gibi yaşıyor. Öyle de bir şey istiyorsa, test istiyorsa gerekeni yapıp ona hastalığını olup olmadığını söylemek imkanı da var.
Var. Peki burada bir atlama yapsak Hakan Hocam. Şimdi şu gerçekten öngörülebilir kıymetli testler de var dediniz. Onlar neler?
Şimdi yeni çıkan annenin kanında bebekle anne arasında bir kan ilişkisi var.
Tamam.
Anne kanını bebeğe gönderiyor. Bebekten de bir miktar kan anneye geçiyor. Yıllarca insanlar annenin kanında bu bebeğin geçen hücrelerini bulup onları çoğaltıp kromozomlarına bakmak ve invazif dediğimiz iğneyle anne karnına girip bir riske girmekten
kurtulalım
ve hiç riske girmeden bebeğin kromozomlarını, DNA'sını öğrenelim diye çalıştılar ve başarılı olamadılar. 35-40 yıl bununla uğraşıldı. Sonunda artık bu hücrelerle uğraşmaktan vazgeçip parçalanmış bebek hücrelerinden açığa çıkan DNA ile çalışan ileri testler var. Vatandaş artık bunu biliyor. Çoğunlukla yurt dışında çalışan 4-5 merkezde ama bir sürü ticari markası olan DNA sekansı oluşturan ve bebeğin DNA'sını, kromozomunu taşıyabileceği bir takım genetik hastalıkları, Down sendromu dahil anlayabilen yeni testler var.
Ama bunları da tanıyor olmamız Hakan Hocam yine aslında ikili ve üçlü teste göre daha kaliteli testler aslında. Varacağı nokta yine aynı yere gelecek.
Doğrudur. Ama aradaki mesafeyi, zamanı kısaltıyorsunuz. Hı. Yani eğer maddi imkanlarınız varsa, bunlar çok pahalı testler yeni çıktığı için. O imkanınız varsa ikili test yap, sonucunu bekle. Ondan sonra riske çıktı. Sonra Down sendromu değil mi? Amniyosentez yapalım. İki haftada onu bekleyelim yerine. Direkt o testi yapıp bu konuda %99.99 bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Hmm,
bu çok iyi.
Bu çok iyi.
Peki şimdi Hakan Hocam, bunlar hakkında hani genel bir kanaat hasıl oldu. Ama bunun dışında biz ikinci bir şey istiyoruz. Bazı hastalarımız da evet hani böyle gereksiz tetkik içine girmeyin dedik ama bazı hastalarımız da hiçbir şey yaptırmamanın çok marifet olduğu kanaatinde. Böyle olunca da en basitinden doğuştan bir kalp anomalisini erkenden tanıyamayıp hasta doğdu, mosmor doğdu, tedbirimiz yok. Maalesef müdahale imkanı bulamadan bebeği kaybettik. Tablosu da yaşıyoruz. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi onlar tabii böyle ileri testlerle, hani ikili test, üçlü test ya da işte bu fetal DNA testleriyle değil de ultrasonla çok tanısık olan şeyler. Eğer yeteri kadar iyi bir aletiniz varsa, deneyiminiz iyiyse, iyi de zaman ayırabiliyorsanız onların hepsini anlayabiliyorsunuz ve onlar gerçekten hem gebeliğin gidişatı için anneyi yönlendirmek açısından hem de doğacak bebeğin ne kadar sağlıklı olduğunu bilip bizi neler bekliyor bebekte. Biz onun için uygun bir hastane miyiz? Nerede bebek doğarsa?
Üst merkeze sevk gerekir mi?
Doğrudur. Noktasında bize çok faydası olabilir. Öngörebileceğimiz şeyler annenin erken doğum riskini hesap etmek. Annenin preeklamptik yani yüksek tansiyonla, gebelik seyirlenmesi denilen durumla karşılaşma ihtimalini öngörmek. Zayıf doğacak bir bebeği tahmin edip onu daha yakından takip etmek. Ama bu riskleri taşımayan insanları daha az sıklıklarla görerek kimseyi strese sokmadan bu işleri yapmak mümkün.
İfrattan da tefritten de sakınarak yani.
Kesinlikle.
Peki hocam, ben aslında olumsuz bir atlama yaptım burada. Belki düz gitseydik şöyle de diye başlamıştık soruya. Gebeliğin başladığı andan itibaren yaptığımız gereksiz uygulamalar diye çok gerekli bir uygulamaya kapı açmış bulundum. Bunu ayrıca açmalıydım aslında. Başka ne var hocam? İlerleyen dönemler gebelik takibini yapıyoruz. İkinci, üçüncü ay oldu.
Aşılar var. Yani aşılarla ilgili bir takım şeyler var.
Endişeler var.
Endişeler var. Tetanus aşısı şimdi Sağlık Bakanlığı protokolünde herkese yapılıyor. Yapılmasında da hiçbir mahsur yok. Dünyanın pek çok yerinde yapılmıyor. Yapılmamasının sebebi gereksiz olduğu için değil. Yani şöyle söyleyeyim. Zararı olduğu için değil. Evet. Çok gerekli olduğuna inanılmadığı için. Her ülkede yapılmıyor. Türkiye'de şimdi yapılıyor. Ne kadar işe yaradığı soru işareti. Ama hiçbir zarar olmadığı da kesin. Ama
tok suyu taşı. Mikrop vermiyorsunuz yani. Netice bu.
Yok. Evet. Kesinlikle öyle bir zarar yok. Ne bebeğe ne anneye bir zarar yok. Ama işte Türkiye büyük bir ülke. Yani 5000 işte kişi ölüyor bir trafik kazasında. Trafik kazasında tetanuslu insan olabilir. Gebesi de, çocuğu da, yetişkini de, herkes olabilir. Ha, bütün insanları aşılamak tetanus olarak mantıklı gibi gözüküyor. Hiçbir zararı yok.
Ama özellikle gebelik gibi önemli bir durumu da ciddiye almakta fayda var.
Var. Ve tetanus aşısı yapılması gereken bir şey. Grip aşısı şimdi yakın dönemde popüler olan bir şey. Gebelikte rutin, gebelikte rahatlıkla yapılabilen bir aşı, faydalı olduğu düşünülen bir aşı. Bunlar yapılacak. Ama neler yapılmayacak dersen, yapılmayacak şeyler çok. Şimdi bir ton ilaç, vitamin gebeye vermek. Doğru düzgün beslenmeyi 10 dakika anlatmak yerine demir ilacını yazmak, D vitamini yazmak, kalsiyumu yazmak. Balık yemek yerine ona
balık yağlarını
vermek, omega 3 vermek falan filan. Yani bunlar gereksiz işler. Gebeler böyle bir torba ilaçla dolaşacak insanlar değil. Hastanede de zırt pırt dolaşmaları gerekmiyor. Hastaneler sadece hastaların gideceği, rutin işler için çok nadir dönemlerde gidilecek şeyler.
Bunu anlatamayız ki Hakan Hocam. Yani yurt dışında rutin çocuk sağlığı takiplerini ve gebe takiplerini işte ebeler, hemşireler yapar. Lüzum ederse aile hekimleri bakar. Lüzum ederse çocuk hekimine böyle refere edile edile gelir. Yok, biz de bu işi direkt biz yapıyoruz. Devlet hastaneleri bile kısmen yapıyor. Ama özel hastaneler için geçim kapısı bu zaten. Ama maalesef işte kötü uygulama. Çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği. İşte bir koridor 10 tane doktor yan yana çalışıyor. 8 tanesi sağlam çocuk. Biri acilci hekim. İşte o gün influenza domuz gribi mi geldi, meningokokik menenjit mi geldi? Geldi, yapacak bir şey yok.
Şimdi kar buz her taraf. Geçenlerde 1 metre kar yağdı İstanbul'a. Her taraf kar buz. Hiçbir sorunu olmayan 20 haftalık gebenin hastanede ne iş var?
Çıkıp ayağa kayıp düşse 1 milyon kat fazla risk ifade edecek aslında.
Şimdi buradaki algı tabii, evet. Yani bunun çok önemli bir şey olduğunu, hani bu doktora gelmezse hani çok işlerin kötü gideceğini düşünüyor. NST için gelen, karnında 3 kilo çocuk taşıyan, 37 haftalık gebe.
Evinde otur, doğru daha iyi.
Yani şimdi bunları böyle yapılan bu yanlışları gördüğü zaman insan gerçekten yıllardır bu işin içerisindeyiz. İçin kan alıyor. Şimdi bu gebelerin o influenzalı grip salgını olmuş. Herkes
perişan.
Perişan. Gebe ortalıkta dolaşıyor. Yanında da bir tane çocuğu var. İlk çocuğu. O da 2 yaşında. O da ortalıkta dolaşıyor.
Of.
Ne yapacaklar? NST yaptıracak. Ya da kan verecek, D vitaminine baktıracak. Ne Allah bulacak D vitamini?
Allah'ını seversen, Allah'ını seversen. Çok da hadi iç D vitamini, evinde iç, hiç gelme bari. Daha az zararla kurtulursun bu işten. Peki hocam, yalnız şimdi bu çok güzel. Bu konuda mutabıkız ve ikimizin de kalbindeki yaradır bu iş Hakan hocam, ama bir de tutup ondan sonra mesela vatandaşın biri işte hekim ve bilmem ne titreleri taşıyan biri falanca test zararlıdır, gereksizdir. Gereksizse bizim dediğimiz şey aynısın diyor ama söylediği cümlelerin tıp işte evidence based, kanıta dayalı tıp mı? Değil. Şimdi biz diyoruz ya hocam, magazinden sağlık haberi almayınız lütfen. Televizyondaki show programlarını bu amaçla kullanmayınız. Tıp dergilerinden alınmışmış gibi gözüken bilgileri de ciddiye almayınız. Hekim arkadaşlarımızdan da istirhamımız, okuduğunuz kaynaklara dikkat ediniz. Maalesef hani mesleğin bu manada bilim adamlığının da ahlakı ne kadar, bu da sorgulanmalı. Çok şükür şimdilik ben en azından pediatri için şunu söylüyorum. Bizim klasik kitaplara böyle bilgiler girmez. En saygın bilinen dergilerde bile işte omega 3'lere ait alakası çok abartılı yazılar yayınlanabilir ama bizim klasik kitaplarda bağışıklık güçlendirici ilaç diye bir kelime çok şükür hala hazır zikredilmemektedir. O yüzden neyi nereden okuyacağımızı bilmemiz gerekir. Bu konuda ne dersiniz hocam? İşte bir bayan hocamız, hoca hanım işte çıkıp şu test gereksiz, bu test gereksiz diyordu. Bilmem çok şükür bu aralar demiyor da.
Şeker yüklemeyle ilgili konuşuldu. Evet. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde şeker yükleme testi şu grup insanlara yapılıyor. Ailesinde diyabetik olanlar, 35 yaşını geçmiş insanlar, metabolik sendromu olanlar,
şişmanlar ya
da body mass indeksi evet yüksek olan insanlara şeker yükleme testi yapılıyor. Ama 20 yaşındaysa, zayıfsa, ailesinde hiç şeker hastalığı falan yoksa bunlara yapmıyor. Niçin yapmıyor? Gereksiz iş olduğu için, zarar olduğu için değil. Öbür grubu çok rahat yapabiliyor. Bu grup da Amerika'da %30-40. Yani yarısını yapıyor.
Toplumun yarısı.
Yarısını yapıyor. Kullandığınız şeker 50 gram. 50 gram şeker. Yani 75 gram şeker. Bunlar 2 dilim.
10 tane kesme şeker gibi oluyor hocam yani.
Bravo. 2 dilim baklava kadar. 2 dilim baklava kadar. Yani Türk halkını düşünün. Hani
gebeliği boyunca 2 dilim baklava yemeyen zaten.
Yemeyen kaç tane kişi vardır çok merak ediyorum. Var mıdır acaba? Onu daha çok merak ediyorum. Şimdi bunun bir zararı vardır diye iddia etmek gerçekten bilim dışı. Buna inanmak da tabii işin kolayına kaçmak, öbürlerini dinlememek demek. Bilim diyor ki sadece test edilen elindeki verilere göre konuşman lazım. O hocanın maalesef elindeki bilgiler insanları yanlış yönlendiriyor. Sadece açlık kan şekerine bakarak bu şeker, gebelik şekerinin hepsini tanıyamıyoruz. Maalesef her 10 kişiden bir tanesinde gebelik şekeri çıkıyor. Maalesef gebelik şekerini erken anlayamazsan, erken tedavi edemezsen, diyet vermezsen, gerekirse insülin vermek gerekiyor. Az bir kısmı. Sadece %1'i. Ama %1 dediğiniz şey 1 milyon kişi, 1,5 milyon kişi yılda doğum yapınca %1 iyi bir rakam oluyor.
Çok büyük bir rakam oluyor.
10-15 bin gibi bir rakam yapıyor. 10-15 bin kişi insülin kullanması gereken yerde kullanmıyor.
Kullanmayınca ne oluyor hocam?
Kullanmayınca bebek bundan etkileniyor, anne bundan etkileniyor. Anne çok fazla kilo alıyor, bebek fazla kilo alıyor, normal doğuramıyor, suyu fazla oluyor. Suyu fazla olduğu için çıktığı zaman solunum sıkıntısı oluyor, çok iri bir bebek oluyor.
Organ
iri bebek
problemleri görülüyor.
Bravo. Bunların hepsi oluyor. Doğduktan sonra şekeri düşüyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Bir sürü sorun yaratıyor. Şimdi bunlara ne gerek var canım? Yani 50 gram, 75 gram şekeri çek. Anlayalım, takip edelim. Gerekeni yapalım.
Ama biz de şunu diyoruz. Her kapıdan girene yapılması gibi bir iddiamız zaten yok.
Yok, aynen.
Kitabı okuyalım. Kafamızdan duvara yaslanarak, kitaba dayanarak konuşalım. Diyelim ki 35 yaşını geçtiniz mi? Obez misiniz? Ailenize şey varsa bu tahliller yapılacak.
Bu zehir değil alınan şey. Heh. Bravo.
Ama bunlar,
herkese şart mıdır? Değil.
Bunlar yokken yapmayabilirsiniz. Yapıp yapmamak sizin bileceğiniz, hekiminizle tartışacağınız bir şey. Ama orada da gene biz aydınlatmış olalım. Biz gene kanıta dayalı tıp yapalım. Bu ablalardan istemeyelim şeker tahlili ama istenirse de zarar vermeyeceğini bilelim.
Evet, doğrudur.
Şimdi olayın ikinci penceresinden bakalım. Bir takım gerekli takip, tetkik ve tedavilerden bahsetmek istiyoruz. Özellikle bir çocuk hekimi olarak bizi ilgilendiren hususlar da var olayda. Sizin de perinatolojiyle ilgileniyor olmanız açısından işte radyasyona maruz kalınması ya da kalınmaması, bir takım enfeksiyon hastalıklarının gebelikte geçirilmesinin sonuçları. Tabii yeri gelmişken bir kez vurgulamak isterim müsaadenizle ilk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için. Türk toplumu için 5000 trafik kazası varsa bu ülkede 5000 tetanoz şüpheli hastadan yaralıların sayısı burada yok tabii ki den bahsedilebilir. Bu yüzden Türk toplumu zaten tetanoz aşısı olmalıdır. Gebe bayanlar özellik ihtiva etmektedirler. Çünkü onlar bir müddet sonra cerrahiyle karşı bitebilecek bir sürecin içindedirler. İkinci olarak da toplumda grip aşısı yapılması gereken bir yüzde var. İşte 60 yaş üzeri, şekeri kontrolsüz olanlar, obez insanlar, bizim açımızdan kistik fibrozlar, astım hastaları, şunlar, immün yetme gibi hastalıklarımızda grip aşısı yapılmasını öneriyoruz. Bunlar için de yaş bağımlı olmaksızın çok önemli bir süreçte gebeliktir. Gebelik sırasında bir basit influenza anne için, bebek için hayatı tehdit edecek riskler ihtiva edebilmektedir. O yüzden Hakan hocamızın da bu konudaki kanaati bu yöndeydi. Gebelik sırasında yapılan tetanoz aşısını ve grip aşısını tavsiye ediyoruz demiş idik hocam. Bunun dışında sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarında durum nedir? Nasıl riskler bizi bekler?
Şimdi tabii en sık rastlanılan üst solunum yolu enfeksiyonları. Bunlar bebek için hemen hemen hiç risk teşkil etmiyor. Çoğunlukla da kendi süreçlerinde, doğal seyirlerinde kendi kendine geçiyor. Bazen gerçekten mix bakteriyel enfeksiyonlar, üst solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda gebelerin gerektiğinde antibiyotik kullanması da gerekebilir. Pnömoni ve influenza gibi, grip gibi şeyler,
akciğer
enfeksiyonları gebelerde çok daha ağır seyredebilir. Onun için gerçekten saptandığında mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Bunlar için doktor tavsiyesiyle ilaçların kullanılmasında hiçbir mahsur yok.
İlaç kullanımı demişken Hakan hocam, bize çokça soruluyor ve artık pratikte biz bile öğrendik bu konuyu, aslında direkt konumuz olmamasına rağmen. Gebe bayan şu ilacı kullanabilir mi diye. Aslında pratikte kullandığımız ilaçların herhalde tamamı kullanılıyor sanki Hakan hocam.
Doğrudur. Yani bu ilaçlar gruplara ayrılıyor. A, B, C, D, X gibi. X en zararlı olabilecek olanlar. A da %100 zararlı olmayacak olanlar. A dediğiniz şeyde grupta maalesef bir ilaç yok. Çünkü A yani %100 sağlıklı, sağlığınıza, bebeğin sağlığına zarar olmayacağı garanti edilebilecek bir ilaç yok maalesef.
Çay kahve desek onun bile var diyorsunuz.
Onlar, ancak A grubundaki şeyler vücudunuzun kendi yapı taşlarını alırsanız eğer, yani vitaminleri, onlar zaten kendi vücudunuzda var. Belli bir miktarda aşmazsanız kesinlikle zararı yok. Ama onun dışında öyle bir ilaç yok. İlaçların büyük bir kısmı B ve C grubu oluyor. B ve C grubu piyasada sıklıkla kullanılan, yoğunlukla kullanılan antibiyotikler, ağrı kesiciler gibi ilaçlar gebelikte rahatlıkla kullanılabiliyor. Gebeler ilaç kullanabilir doktor tavsiyesiyle. Onun için ilaç kullanmaktan çekinmeye gerek yok. Sadece doktor tavsiyesiyle.
Önemli nokta bu.
Tabii kesinlikle.
Ama birazcık kıbraksak şu en basit ağrı kesiciler lüzumu halde kullanılır mı?
Kullanılır. Hatta
hasta inisiyatifiyle.
Onlar zaten yabancı memleketlerde marketlerde satılıyor. Marketlerde satılan şeylere de ilaç demiyorlar zaten.
Tamam, o zaman
onları kullanabiliyorlar. Hiçbir mahsur yok diyebiliriz. Şimdi bir başka enfeksiyon grubu yani gastroenterit olur. Ama bu mevsimde değil, belki yaz mevsiminde gebelerde. Biliyorsunuz spesifik bir gastroenterit değilse de bunlar kendi kendine geçer. İlaç kullanmadan geçer. Spesifik denilen gerçekten antibiyoterapiye, ciddi tedaviye ihtiyacı olan gastroenteritlerde uygun antibiyotikler kullanır. Diğerlerinde sıvı elektrolit dengesi bozulmadan yeteri kadar sıvı alabilirse kendisi halleder. Yeteri kadar alamazsa intravenöz yoldan bunlar verilerek hızlıca düzelmesi sağlanır. Bebeğe risk oluşturmaz gastroenteritler.
Peki Hakan hocam, şimdi bunlar daha çok ilaç penceresinden baktık ama bir takım hastalıkları da biliyoruz ki teratojen etki gösteriyor. Bebekte işte bir takım organ deformitelerine yol açıyor. Anne gebeyken su çiçeği enfeksiyonu geçirse mesela. Bu tip böyle çok trajik örnekler var mı karşılaştınız?
Tabii ben genel enfeksiyonlardan bahsediyordum. O gruptan bir tanesi önemli. Onu da vurgulayayım, ondan sonra onlara geçelim. Bir de idrar yolu enfeksiyonları var.
Evet, asıl önemli olan
o. Yani orası çok önemli. Yani vajinal enfeksiyonlar da var. Onlar bebek için çoğunlukla sorun oluşturmuyor ama üriner enfeksiyonlar gebelikte çok sert seyredebilir. Gerçekten tanısını koymak da zor olabilir. İdrar kültürü yapmadan sonuç vermek zor olabilir. Ateşle giden pironefrit denilen durumlarda, böbreğin iltihaplandığı durumlarda da çok ciddi tedaviler yapmak gerekebilir.
Bunlar, genelde hastanede yatarak tedavi etmek de gerekiyor.
Bravo, sepsise kadar gidebilir. Bunlar önemli gerçekten. Ama gereksiz antibiyoterapiler de sadece bir idrar yollarında idrar tahlilinde lökosit görmekle yapılan durumlar da çok sağlıklı değil. Onlara da şöyle bir üstün körü geçmek lazım. Ama sizin söylediğiniz tabii gebelik ve enfeksiyon dediğiniz şeylerin arasında bebeği etkileyebilecek enfeksiyonlar var. İşte bunlar gebelikte daha çok su çiçeğine maruz kalma, kızamık kızamıkçık gibi çocukluk hastalıklarından etkilenmiş insanlar oluyor. Etkilenmese bile etkilenme şüphesi olup bebeğin bundan zarar görme ihtimalini merak ediyor insanlar. Şimdi bu maalesef çok fazla örnek yok bu konuda. Çoğunlukla da gebeler etkilenebiliyor ama bebekler bu işten çok fazla etkilenmiyor. Örneğin su çiçeğinde hiç karşılaşmamış bir gebe, eğer gebeliğinde su çiçeği geçirirse ilk defa, bu gebeliğinde geçirdiği su çiçeği çocukların geçirdiği su çiçeğinden çok daha ağır seyredebiliyor. Anne için risk oluşturabiliyor. Aynı şekilde bebek de bu işten etkilenebiliyor. Ama dediğimiz gibi bunlar çoğunlukla olmuyor. Çoğunlukla su çiçeği bulaştırıcılığını siz daha iyi biliyorsunuz. O şeyler çıkmadan önce oluyor. O bulaşacaksa o zaman oluyor. Çocuktan da böyle bir can ciğer kuzu sarması beraber yaşıyor olması gerekiyor. Yoksa öyle bir kere gördü, elini sıktı, yanağını sıktı diye gebe su çiçeğine
bir
kapmıyor.
Bir de abi hocam Allah'tan artık bağışık bireyler var. Yani aşılandılar.
Doğrudur.
Yani zaten piyasada hassas gebe çok fazla kalmadı yaş itibariyle.
Doğrudur.
Çünkü bizim aşılamaya başladığımız yıllardaki bebekler artık anne olmaya başladılar. Oradan kurtardık iş aslında.
Doğrudur. Aynı örnek rubella için de, kızamıkçık için de geçerli. Rubella IgG'si pozitif olmayan, yani bununla karşılaşmamış olan çok az insan var.
Panik olunması gereken durum ne var Hakan Hocam? Şu an pratikte gördüğünüz, yani şu hastalıkla temas etmiş bir gebe acilen tetkik edilmelidir dediniz.
Valla maalesef bu kadar söylemenize rağmen bu gebelerin hepsi de çok panik oluyor. Maalesef o laboratuvar testlerini yapmak gerekiyor. Ondan sonra da takip etmek gerekiyor. Ama bir örnek vermek gerekirse şöyle söyleyeyim. Dünyada yayınlanmış, annesi su çiçeği geçirmiş ve bebek de bu enfeksiyonu geçirip gerçekten malformasyonlarla, sorunlarla doğmuş olan çocuk sayısı 56.
56?
Evet, sadece 56. Yani böyle çocuk görmüş, annesi su çiçeği geçirmiş, bebek de bu işten etkilenmiş, gerçekten sorunlu bir bebek olarak dünyaya getirmişler. Bunların yayınlanmış vaka sayısı 56. Toplam yılda doğum sayısını düşünürsen son derece az. Başınıza meteor düşmesi ne kadar mümkünse bu da bu kadar mümkün gibi gözüküyor.
O zaman abartıyoruz gibi gözüküyor hocam yine.
Evet, bayağı abartılıyor. Yani gebelikte geçirebileceğiz toksoplazma da aynı şekilde. Yani toksoplazmayı belki daha önce de konuşmuştuk ama toksoplazmalı çocuk siz gördünüz mü hiç, yani konjenital toksoplazma?
Duymadım, görmedim.
Görmedim. Görmedin. Hiç kimse görmedi bunu yani. Bizim sorunumuz değil ama bir takım ülkelerde gerçekten epidemik olan mesela Fransa'nın sorunu. Onlarla ilgili çok çalışmaları var. İşte ilk programın şeyinde söylemiştik, gereksiz testler arasında toksoplazma da var. Bizim ülkemizde o kadar nadir görülen bir şey olduğu için rutin olarak toksoplazmayı gebede tanımak saçma. Sadece bebekte bir sorun olduğunda gerçekten bu sorun toksoplazmaya bağlı mı diye araştırmak daha mantıklı gibi gözüküyor. Ama en ufak uçuğu olan insan da bu işten panik oluyor. İşte yolda su çiçeği olan bir çocukla karşılaşmış olan da bundan panik oluyor. Bunlar gebelikte çok sorun yaratan şeyler değil. Daha doğrusu bu sorunlarla biz hiç karşılaşmadık ama endişeli insan çok gördük. Bunlara da aynı şeyleri söyledik. Heyecan yapmalarına gerek yok bence.
Peki radyasyon, işte ışına maruz kalma ile ilgili bir şey söyler misiniz hocam?
Diğer zararlı etkenlerden en çok konuşulan şeyler işte cep telefonu zararlı mı?
Bunun cep telefonu zararlı mı?
Bilimsel böyle bir data yok maalesef. Onun için
ya da yok çok şükür.
Yok çok şükür. Ya yani ultrason zararlı mı mesela? Sık sorulan, artık pek sorulmuyor, artık modası geçti herhalde.
Kabullendi.
Şimdi bununla ilgili Amerika'da bir tane enstitü var, sürekli bununla ilgili çalışma yapıyor. Ultrasonun zararına dair.
Bulamadılar hala.
Eğer bir noktaya ultrasonu koyarsan, Doppler'i de çalıştırırsan, oradan da yarım saat falan hiç çekmezsen, aynı noktada kalırsa kavitasyon ve termal etkiyle zarar verebilirsin bir dokuya. Ama öyle yapmak da mümkün değil. Gebenin de yarım saat aynı noktada o probun orada durması da mümkün değil. Onun için bir tek çalışma var zararını bebeklerde göstermiş. O da saçma bir şey ama demiş ki ultrason çok yapılan bebekler daha çok solak oluyor. demiş. Aha. Bilimsel değeri de sıfır tabii ki.
Ne olur yani solak olsa?
Solak olursa da iyi olur bence. Ama radyasyon gerçekten zararlı olabilir.
Peki bir akciğer filmi çekimi, bir kol kırığı filmi çekimi bu kadar mı hocam?
Şimdi o kadar da değil tabii. Gerekli önlemleri alınarak bir takım radyolojik tetkikler yapılabilir. Bunlar çok teknik konular. Bunları burada böyle tek tek saymak çok sağlıklı değil ama hani basit bir akciğer filminden, el grafisinden, bacak grafisinden, işte kafa filminden falan filan bebeğe bir zarar olmuyor.
Ama şimdi Hakan Hocam durum acil oluyor. Trafik kazasından çıkmış Gebe Hanım. Ya işte şu filmde yani düz film tamam bir filme pazarlık payı var da desek ki biz hastamıza size seri grafiler çekeceğiz. İşte bir Batın filmi, bir 5 tane film çekeceğiz desek çektirmiyor.
Çektirmesi gerekiyor. Çektirmesinde bir mahsur yok. Aslına bakarsan radyoopak maddelerle kullanılan işte kolon grafileri, IVP'ler falan filan.
İlaçlı boyalı filmler.
Bravo. Evet. Çok uzun doz alınan şeyler de. Yoksa bir travmada pek çok yerine röntgen çekilmesinden bir şey olmuyor. Tomografi çok yüksek radyasyon içeriyor. Onun için mümkünse tomografi değil MR kullanmak gerekiyor.
MR'da bilinen bir zarar yok.
MR'ın kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zararı yok. Bir de manyetik kapılardan insanlar geçmiyorlar biliyorsun.
Evet, onun var mı bir hasta astarı hocam?
Hiç asla astarı yok. Gerçekten efsane. MR'da kullanılan biliyorsun manyetik alan kapılarda kullanılan kat çok, o kadar çok kat fazlası ki. Manyetik kapıda bir metal şey varsa ötüyor. MR odasında o manyetik şey uçarak metal şey makineye yapışıyor. Evet, onun bile zararı yok ama gebelerde bizim MR tercih ediyoruz.
Peki. Şimdi çok böyle bilimsel bir soru daha sorayım Hakan Hocam. Gebe bayan kaplıcaya gidebilir mi? Hamama girebilir mi?
Şimdi bunlar aslında genel insanlar kadar etkili. Yani normal yetişkin insanın da çocuğun da çok çok çok aşırı sıcak suya girmemesi gerekiyor. Bizim de yapmamamız lazım. Gebenin de yapmaması lazım. Genel önemli. Güneşte işte yatmaması lazım. Yazın güneşlenmek için. Bizim yatmamamız lazım güneşin altında. Onların da yatmaması lazım. Yani bizlerden bir fark yok gebelerin. Hepimiz aynı şeyi yapmalıyız. Yani çok sıcak herkes için zararlı. Çok güneş herkes için zararlı.
Ama gebeler için. Hakan Hocam bizim milletimiz şunu düşünüyor. Benim için çok zararlı, çok sıcak. Ama çok keyif alıyorum. Romatizmamda geçeceğine dair ciddi bir itikadım var. Halbuki hepsi hikaye de. Girecek ya tamam gir amcacığım. Tek başına girse ne halin varsa gör de. Gebe bayan olunca bir de çocuğun hukukunu gözeteceğiz ya şimdi hocam. Girmesin diyor muyuz demiyor muyuz?
Aşırı sıcak suya girmesin.
Rakam söyler miyiz? 40 derece mi? 70 derece
tabii,
mi?
Tabii. 40 derecede zaten zor dururlar ama herhalde 35 dereceyi falan geçmesin.
Öyle mi? O kaplıcalar öyle 70-80 derece olmuyor muydu?
Onlara biraz zor girersin. Yani girsen de hemen çıkarsın.
Yok herhalde. Ben hayatta giremem. Hiç tarzım değil de.
50-60 derece öyle suya girilmez. Yanarsın yani.
Peki o zaman diyelim ki banyosun az sıcağına girin. Evet, hadi o kadar.
Evet yani ama şeyi de kaçırmamak lazım. Yani gebe insan her şeyi yapar. Yani o hastalık değil. Fizyolojik bir durum. Öyle sağına yatınca bebek olur, soluna yatınca bebek şöyle olur, üstüne yatarsam ezerim falan. Ezemezsin. Havuza girebilir gebeler. Hiçbir mahsuru yok. Öyle bir çekinceler oluyor. Havuzların artık büyük bir kısmında filtrasyon sistemi var. Öyle durgun su hiç yok zaten. Gebeler yürüsün. Gebeler sokakta dolaşsın, havuza girsin, kilo almasın, kaslarını kuvvetlendirsin. Doğum için hazırlanmaları gerekiyor. Yatarak olmaması gerekiyor bu işin. Onların da piyasada olması lazım. Kaplıcaya, havuza gitmeleri lazım. Bu zararlı etken diye şey yapılan, çoğunlukla konuşulan şeyler hep kulaktan dolma. Yani kanıta dayalı olarak bu konuda söylenen bir şey yok.
Peki Hakan Hocam, bizde hurafe bitmez ama bir de sık rastlan şimdi kaplıcaya girmek belli bölgelerin problemleri. Kaplıca varsa bu gündeme gelir de yemek ve yememek meselesi. Mesela gebeyken şunlar yenilmez denecek bir şey var mı hocam?
Öyle bir şey yok tabii. Hani uyarıcı maddeler çay kahve gibi kalp atışını çok hızlandırabilen yani kafein teyini oranı yüksek şeyleri fazla tüketmemeleri gerekiyor. Öyle bir bağımlılıkları varsa. Soda içebilirler mi? Yani bu sık sorulan sorular olarak düşünüyorum. Hepsini evet, tek tek söylemek zor.
Evet piyasada ne var onu bilelim şimdi.
Tabii tabii yani en çok sorulan şeyler. Hocam bir tane soda içiyorum günde içebilir miyim? Tabii içebilirsin.
İki tane de içersin.
Tabii içersin iki tane de içersin. Kahve içebilir miyim? Diyorum ki onlara benim kadar içmemek kaydıyla. Kahve içebilirsin.
Yok siz çok içiyorsunuz zaten hocam. Siz kadar içilmez zaten.
Benim kadar içmeyin diyorum. Özel bir şey yok. Yani çiğ et yiyebilir mi? Tabii ki yiyebilir. Yani salımı, pastırmayı yemesinde mahsur yok. Yalnız markalı olsun. Yani ne kadar hijyenik koşullarda üretilen bir şey olduğundan eminseniz
mümkün. Gebedeyken de buna dikkat etmek lazım ki zaten.
Tabii ki. Çok haklısınız. Yani ben de aynı şeyi vurgulamak için söyledim. Örnek olsun diye veriyorum. Yani bu en çok sorulan sorular bunlar tabii. İşte donmuş gıda yenebilir mi? Yani yenebilir tabii ki yani. Ya donmuş çözülmüşse yememek lazım.
Yoksa, herkesin de yememesi lazım.
Herkesin de yememesi lazım. Yoksa işte televizyonun karşısında yarım saatten fazla durmamak mı lazım? Radyasyon var. Artık bunları geçmek lazım. Bilgisayarın önünde çok duruyor.
Wi-Fi,
internet konusunu çok soruyorlar tabii.
Sıkıntı yok.
Yani yok, onları da bilmiyoruz şimdi. Evidence based olarak, yani kanıta dayalı olarak bu konuda yeni bilgiler gelirse bilmiyorum. Ama şu anda böyle bir şey yok. Her taraf Wi-Fi. Belki önümüzdeki yıllarda çok daha yaygın olacak. Bundan, teknolojiden kaçmak imkansız. 80'li yıllarda renkli televizyonlar için söylendi bunlar. Ondan sonra cep telefonları için, bilgisayarlar için. Bitmiyor tabii.
Dünya bu dünya işinize geliyorsa.
Evet, evet.
Peki Hakan Hocam, programımızın son dakikalarına geliyoruz. Şimdi özellikle hani siz rutinde çok fazla hasta gören, çok fazla hasta takip eden bir hekimsiniz. Bir de iyi tarafı şu, ilk gün gördüğünüz hastayı yeri geliyor son güne kadar takip ediyorsunuz. Öncesini sonrasını da biliyorsunuz. Özellikle dinleyenlerimize hani birçok kıymetli ve pratik tavsiyede bulundunuz. Eyvallah da. Bir de böyle hiç konuya sığmayan söylemek istediğiniz tavsiyeler neler vardır? Böyle bitirsek programı.
Şimdi tavsiyeler aslında şöyle söyleyeyim. Birincisi, İki kulakları olduğu için boş laflar birinden girsin, birinden çıksın.
İki kulağınızı aktif kullanın diyoruz.
İki kulağınızı da kullanın. Boş lafları dinlemeyin. Büyüklerin de saçma laflarına öyle itiraz da etmeden he deyip geçin.
Ama itiraz etmeyin, he deyin, kalpleri kırılmasın.
Geçin. İnternetten bu konularda, tıbbi konularda uzak durun. Herkes bildiği konuda internetten faydalansın. Bilmediğiniz konularda İnternetten bakacağı şey, bir kadın doğumcu gözüyle gebenin bakması gereken şey bebek odası, bebek kıyafeti gibi şeyler. Başka şeylere bulaşmayalım. Doktorları ne diyorsa onları yapsınlar.
Peki Hakan Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Son kıymetli tavsiyelerinizden ötürü. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, perinatolojiyle özellikle ilgilenen Hakan Apaydın hocamızdı. Kendisiyle gebelik boyunca yapılması gereken, yapılmaması gereken, gerekmediği halde yapılan işlerden bahsetmeye çalıştık. Ama Hakan Hocam, benim özellikle anladığım mesaj şu son zamanlardakiydi özellikle. Gebe bayan normal insandır.
Doğru.
Ekstradan, çok ekstradan dikkat etmesi gereken hiçbir şey yoktur aslında. Doğru. Genel sağlık prensiplerine uyarak yaşasın. Abartmasın, ihmal etmesin. Herkesten çok yemesi gereken bir şey yok. Herkesten az yemesi gereken bir şey yok. Herkes ne kadar enfeksiyonla iç içeyse o da o kadar iç içe olacak. Ha, ilaçları her zaman için hekime sorup kullanmak lazım zaten ama burada iki kere soralım. Karnımızdaki bebek için de bir kez fazladan sormuş olalım. O kadar. Yoksa hiçbir şey değişmeyecek aslında. Eğer sağlıklı bir insan herhangi bir risk grubuna dahil değilse abartılı tahlil ve tetkik içinde de kesinlikle girmemelidir. Yapacağı her tetkikin onun için bir bedeli olacaktır. Unutmamalıdır. Ama özellikle belki vurgulamamız gereken şey Hakan Hocam şuydu. İkili test, üçlü test ve bir üst düzey genişkan testler hangi açıdan faydalıdır ve yapılmalıdır konusunun cevabı idi. Şöyle demiş idik, müsaadenizle özetlemek isterim. Yapılan testlerin sonucunda bir takım hastalıklara karşı artmış riskiniz olduğu söylendiğinde çok küçük ya da çok büyük bir arıza halinde bu bebekten vazgeçebilecekseniz bunları yaptırın ki çok küçük bir arıza, çok güzel, çok büyük bir bebekten hani küçük büyük kıyaslaması olsun diye söyledim. Edebiyat sanatı olsun diye sadece. Gerektirecek durumlar çok kısıtlıdır. Eğer daha sonra bunu bir insan olarak tarttığınızda vazgeçemeyecekseniz bu testlere vakit harcamanızda bir manası yoktur dedik Hakan Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi inşallah daha sonra tekrar misafir etmek isteriz. Kalın sağlıcakla diyelim.